Teşekkürler. Burası adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri. İşte başladı birlikteliğimiz. Başkent'e hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü programı da yine sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayını sizlere sevgili Cihan Aydoğan ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz bizlere program boyunca. Yine elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi biliyorsunuz, hemen hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram'daki hesaplarımızın da adları. Buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğini dinliyoruz.
Bugün içimde bir hüzün var. Sana inanmasam olmaz, inansam bir türlü. Göze alamadığımız bazı durumlar olabilir ancak çözümü bin türlü. Bugün içimde bir hüzün var. Sana inanmasam olmaz, inansam bir türlü. Göze alamadığımız bazı durumlar olabilir ancak çözümü bin türlü. Git, gitmek istersen, bir gün pişman olup da dönmek istersen, bil ki sana aşık bu kadın burada değil artık. Üzgünüm aşkım, git. Gitmek istersen, bir gün pişman olup da dönmek istersen, bil ki sana aşık bu kadın burada değil artık. Üzgünüm aşkım. Etmesem bir türlü. Çok üzüldüm bu hikaye. Bitti şu an, kapandı, kapandı ilk perde. Bitti demekle, söz vermekle. Sana veda etsem olmaz, etmesem bir türlü. Çok üzüldüm bu hikaye. Bitti şu an, kapandı, kapandı ilk perde. Git, gitmek istersen, bir gün pişman olup da dönmek istersen, bil ki sana aşık bu kadın burada değil artık. Üzgünüm aşkım, git. Gitmek istersen, bir gün pişman olup da dönmek istersen, bil ki sana aşık bu kadın burada değil artık. Üzgünüm aşkım, git.
Türklerde spor kültürü. Müzik. Sevgili dinleyicilerimiz, Türklerde spor kültürü köşemizde hocamızla yine birlikteyiz. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda sporda psikososyal alanlar bilim dalı başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Nilgün Hanım.
Evet, bugün Türklerdeki çok farklı bir spordan söz edeceğiz. Tarihi çok eski bir spordan söz edeceğiz. Polo sporundan söz edeceğiz. Şimdi nedir hocam? Genel bir tanımını yapabilir miyiz acaba?
Nilgün Hanım, bugün genel olarak polo adıyla bilinen atlı top oyununun Türkçe adıyla çöğen ve edebi metinlerde daha çok kullanılan karşılığı ile çevgan oyunu. Asya'dan dünyanın değişik yönlerine yayılmasında Türk kültürüne önemli bir katkısı olan spordur. Polo sporu batıya geçmeden önce Doğu dünyasında uzun süreli zengin bir birikime sahiptir. Polo kale oyunlarının kaynağıdır. Günümüz oyunları içinde en az takım elemanı gerektirenidir. Kişisel yetenek ve gayret ön koşundadır. En hızlı sporlardandır. İyi bir göz ile karar verme yeteneği ve hızı gerektirmektedir. At ve insanın üst düzeyde eylem bütünleşmesini gerektirmektedir.
Evet, hocam şimdi doğu kaynaklı dediniz. Hani hep doğu kaynaklı olduğu söylenir ama biz hep Türklere ait bir spor diyebiliriz, değil mi?
Şimdi bu sporun köken olarak nasıl çıktığını, nereden çıktığında ilk şudur demek, bunu kaynak belgeye dayandırmanız gerekir. Evet. Ama birazdan da anlatacağım. Dünyada bu sporun süreklilik kazanmasında ve evrensel dünya kültürüne katkısında tartışması direkt Türklerin armağanıdır. Bunu, evet, kabul etmek lazım.
Evet, çünkü atlar üzerinde yapılan bir spor, atların Türk dünyasındaki yerini biliyoruz. Atların evcilleştirilmesiyle de bu spor daha önemli hale gelmiş.
Zannediyorum herhalde, öyle. Mi? Daha önce çim okuyu zaten vardı. At evcilleştirilince binicinin ayaklarının arasına atı koyduğunuz zaman oldu atlı okey.
Gayet, evet, doğru. Peki devam edelim o zaman hocam. Şimdi çüen, çevgan, yani polo kelimelerini birazcık da etimolojisinden söz edebilir miyiz acaba? Açıklayabilir misiniz?
Evet Nilgün Hanım. Polo oyununun maçlar şeklinde daha eski yıllardan beri pek çok metinde konu edildiği bilinmektedir. Daha sonraları polo, çevgan oyunu özellikle iki önemli unsuru sopa, çevgan ve top güy ile edebi metinlerde bir dünya görüşü, evren ve kader anlayışı olarak gündeme geliyor. Farsça çevgan, Türkçe çöven sopa temelinde bir adlandırmayken polo, Tibetçe top temelinde bir adlandırmadır. Zaman zaman sevgilinin zülfü ile çevgan sopası arasında kurulan benzerlikler, eski zamanlarda yapılan polo çevgan oyunlarına ve oyuncularına yapılan telmihler de edebi metinlerde gündeme gelebilmiştir. Çevgan yerine savlecan, Arapçanın bir etkisi olarak kendini zamanla edebiyatta göstermiştir. Çöğen etimolojisi ile çevgan etimolojisi için pek çok sözcük açıklayıcı bilgi verecektir. Burada çöğenin çevgandan veya çevganın çöğenden geçmesi tartışmasına girmemekle beraber bir yazılıma özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çevganın sözcüklerdeki yazılış şekli Farsça okunuşunda çogan olmaktadır. Yani farklı yazılışları farklı ama okunuşu aynı. Evet. Yani bir İranlıya ve bir Türk'e bunu okutalım, yazalım karşıya. İkisi de aynı anda çogan diyecektir ama yazılışları farklı.
Evet.
Bu okunuş ile çöğen okunuşu daha benzer görülmektedir. Çevgan kelimesinin Türk edebiyatında kendisini göstermesi pek çok Farsça kelimenin varlığı yanında normal karşılanmalıdır. Edebi metinler incelendiğinde bu sporun top, sopa ve bizzat oyunun genel özelliğiyle gündeme geldiği görülecektir. Hı hı. Divan edebiyatı eserlerinde özellikle 14. yüzyıldan sonra Farsça ve Arapça tamlama ve sözcüklerin kullanımının arttığı yönünde edebiyat tarihçileri fikir birliği içindedir. Farsçanın özellikle şiir dili olarak yaygınlığı ve Arapçanın genelde İslam dünyasındaki önemli Osmanlı Türkçesinde büyük ölçüde etkilemiştir. Bu dönemde yazılan halk şiirine bile az da olsa Farsça ve Arapçadan kelimeler sızmıştır. Divan edebiyatı, Arap ve Fars edebiyatı ile dil bakımından kültürel etkileşimin yanında bazı konuları ortak işlemeleri bakımından da benzerlikler göstermektedir. Tasavvuf, aşk ve bazı ikili efsanevi aşklar, dini konular bunlar arasındadır. Çevgan, Çevgan topu, çevgan sopası da Osmanlı şairlerince kullanılmış ve bununla çeşitli benzetmeler yapılmıştır.
Evet. Peki hocam, tarihi görünümüyle ilgili neler söylemek istersiniz? O tarihi görünümünü de anlatabilir misiniz lütfen?
Programın başında sizin de ifade ettiğiniz gibi dünya at tarihinde bahsederken Türklerden %70 evet. bahsedersiniz.
Evet.
O halde ata çok iyi binen ve koşum takımı geliştiren Türkler bu yetkinliklerini sportif aktivitelerde de göstermişlerdir. Nasıl ki at, üzengi, gem, eğer, kolon gibi donanımlarıyla Türk kültüründe veya medeniyetinde seçkinleşerek dünya medeniyetlerine örnek olduysa, bir spor hayvanı olarak da dünyaya çöğen polo somutunda kendini göstermiş olmalıdır. Bu bağlamda edebiyat metinlerindeki tezahürleriyle dil bağlamında ele alınan at, tarihsel, sosyal bir gereklilik olarak Türk tarihinde vardır. Her ne kadar bazı batılı yazarlar poloyu seyyahların ve divanların veri desteğiyle Farslılara armağan etmeye çalışsalar da atın çok amaçlı kullanımı ve bunun için gerekli koşum ve kullanımı Türk tarihiyle birlikte düşünülmelidir. At tarihinde Türkler varken polo tarihinde Türklere yer vermemek bir çelişkidir. Evet. Milattan önceki yıllarda Persler polo oynuyorlar ve bunu da savaş amaçlı bir idman ve taktik sporu olarak düşünüyorlar ise, atla oynanıyor ise, savaş, at, spor, eğlence, siyasi ve askeri kurum haline geliyor ise, aynı coğrafyanın bir diğer ulusu olan ve savaş, at, gündelik temelinde benzer özellikler gösteren Türklerin böyle bir atlı top oyunuyla hiç ilgilenmemiş olması düşündürücüdür. Bunu niye söylüyorum? Çünkü hem yurt dışında hem Türkiye'de bunun bu fikirleri benimseyen ve bu sporun Türklere ait olmadığını savunan yazılar var. Bunu savunanlar var. Hı hı. Bunların belli kaynaklara dayandırmaları gerekir. Belge temelinde problemin Türklere mal edilmesi biraz da Türk sözcüğünün kullanmak istemeyen araştırmacıların öznel ideoloji ve dünya görüşleriyle sekteye uğramış görülmektedir. Bunun en önemli göstergelerden birisi Türk-Hint devletinin Babür, Moğol devleti olarak algılanması ve literatürde böyle bahsedilmesi ve lanse edilmek istenmesidir. Her ne kadar Babür Şah Moğol olmadığını vurgulamış olsa da. Hı hı. Polo organize olarak Persler ile düşünülürken bu sporun kurumlaşmasına neden olarak savaş, savaşa yönelik olarak beden eğitimi, at terbiyesi ve at insan uyum sıralanmaktadır. Ama şu da bir gerçektir ki bu organize spora İran topraklarında Türk devletleri süreklilik kazandırırken Hint'e geçişine, Mısır'da oynanmasına vesile olmuşlardır. İran'la aynı coğrafyayı paylaşan Türklerin böyle bir spora durup dururken angaje olmalarını ve bu sporu pek çok ünlü simasıyla hatta oyuncuların da can vererek, yaralanarak oynamaları pek de makul görülmemektedir.
Evet, peki hangi atlarla oynuyorlardı acaba çöğeni, çevganı, polo sporunu Türkler?
Nilgün Hanım, ata hükmetmek bir kültürdür ve kültürün göstergeleri vardır. Türk mitolojisi, pentagonik sistemi, ikonografyası ve özgün at türü bozkır atı bir göstergeye oldukça yakın görülmektedir. Kaldı ki yüksek kondisyonu olan bu atlardan ve Türklerin at yetiştirmede üstünlüğünden bahseden bir iki örnek de vardır. Asya atlı sporları ile ilgili çalışmasında Kaldiyem, polo sporunu Ari ırka verse de Türklere ilişkin cümleleri de ifade etmektedir. Şöyle diyor, Şah Abbas atları her şeyden çok seviyor ve beş atını Türklerin sultanından çaldırtmıştı. Ve yine Firdevsi'nin şehnamesinde Efrasiyap İsfandiyar ile polo maçı yapmaktadır. Evliya Çelebi Bitlis'te 16. yüzyılda Gök Meydan'da gençlerin polo oynadığını belirtirken Kaldiyem eserinde 17. yüzyıl başlarında Bitlis'te polo oynayan Kürt prensin karısı olan Türkmen kadın çok iyi polo oynarmış ve at üstünde ok atmasını iyi bilirmiş ve kocası bu yaptığının Kürt geleneklerine aykırı olduğunu söyleyerek egzersizini yasaklamıştır. Bu oyunun özellikle Türkistan atlarıyla oynandığını söyleyebiliriz. Bu atlar Çinlilere Hotan Sarayı'ndan haraç olarak verilmiştir. Türklerin üzengiyi kullanmasındaki tarihsel önemi bilinmektedir. Üzengiyi kullanmanın at üstünde iyi durmak ve destek almak için gerekli olduğunu ata binen herkes bilmektedir. Hele çıplak ata binenler durumu daha iyi karşılaştıracaktır. Polo oyununda dizginleri germeden atı yönlendirmek dikkate alınırsa üzenginin önemi yeniden gündeme gelecektir. Oyuncunun bir eliyle sağ eli çevgan çöven polo sopasını tuttuğunu da düşünülür ise, çünkü sağ elinde silah var, topuz var. Mutlaka bu kuraldır. Polo'da sol elle dizgin tutulur, sağ elle sopa tutulur. Bazı minyatürleri alırken mesela orijinal diye alıyorlar. Orada ressam sopayı sol ele vermiş. Benim tefolu bir resim yani. Hiçbir anlamı yok.
Hiç değişmemiş.
Hayır. Bir oyun bu galiba, bin sene mi? Önce tekamül zirveye çıkmış. Kuralları o zaman oturmuş. Erken olgunlaşmış. Tarih sahnesine erken çıkmış bir spor.
Dolayısıyla hiç de değişmeden.
Hayır. Aynı şekilde hatta içinde Türkçe kelimeler de var. Onları da tespit ettim. Ben hala var şu anda.
Evet.
İşte bu üzenginin önemi kendini daha net gösteriyor burada. Kaldı ki üzengiyle ata hakimiyet her zaman gerekli olmuştur. Yine ayrıca İbn Sina'nın El Kanun Fit Tıp isimli eserinde hangi hastalıklar hangi sporlarla tedavi edilir derken bu bazı sporlardan top ve atlı oyunları da önermektedir.
Evet. Peki hocam, şimdi Türk ve İslam dünyasındaki görünümlerinden de bahsedelim mi? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Selçukluların ilk kuruluş yıllarında Türk dünyasında çevgan oynandığına dair bir gösterge olarak diğer bir Türk devleti olan Gaznelilerin ünlü sultanı Sultan Gazneli Mahmud'un çevgan oynadığına işaret ediliyor. Hı hı. Buradan da Türk saray geleneğinde en azından çevganın organize bir spor olduğu ve bunun altyapısının olması gerektiğini dikkate çekiliyor. 13. yüzyılda Küçük Asya'da Orta Asya'dan gelen Türk kültürü etkisi güçlenmiştir. Anadolu Selçuklularının saraylarında av gibi içtimai bir müessese mahiyetine haiz olan ve belli teşrifat kaidelerine bağlı surette oynanan bu top ve çevgan oyunları da rağbet görmekteydi. Sultan İzzettin Keykavus haftada bir, Alaaddin Keykubat iki defa kendi hasekileri ricali sağ ve sol kol beyleriyle belli teşrifat usullerine bağlı olarak oyun oynuyorlardı. 1173 tarihinde vefat eden Türk hükümdarlarından Nurettin Şehid'in ve Selahaddin Eyyubi'nin Halep'te ve Şam'da çöğen oyunu için gök meydanı vücuda getirdiği tespit edilebilmiştir. Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilik adlı eserinde övdülmüş hükümdara elçi göndermek için nasıl bir insan lazım olduğunu söyler ve konuşmasında elçilerde olması gereken özellikleri anlatırken heyet ilminden yani astronomiden tıp ilminden, aritmatikten, geometriden vakıf olmalı, cezir ve mesaha ilmini de bilmelidir. Bundan başka çok iyi tavla oynamalı, satranç oynamasını bilmeli ve çöğen oyununda da mahir olmalı ve ok atmasını iyi bilmeli. Hı hı. Kuşçuluk ve avcılıkta da başkalarına üstün olmaları belirtilmektedir. Kutadgu Bilik'te bir dizede de şöyle deniliyor. Çöğende ket erse, atar erse ok, yime kuşçu avcı ajunda azuk.
Ne demek yani, hocam?
Burada çöğen oyunundaki maharetleri, yine kuş avındaki maharetlerini anlatıyor. Bir büyükelçinin olabilmesi için bu sportif aktiviteleri bilmesi lazım. Eşiyle, ailesiyle, diğer elçilerle bir araya geldiği zaman onlar oynarken onu seyir mi edecek, etmeyecek? Onun için ilke var. Bu ilkeleri belirlemiş. Sporcu bir büyükelçi ne kadar önemli değil mi?
Evet.
Şu andaki Sayın Cumhurbaşkanımız da gençliğinde spor yapmış değil evet. mi? Futbol evet. oynamış, spordan anlıyor. Şu anda ben geçen de basında duydum, müzik üniversitesi kuruluyormuş. İnşallah bu program vasıtasıyla bir spor üniversitesi kurulur. Bu konuda da çalışmalar yapıyorum şu anda. Bunu da bu vesileyle burada duyurmak istiyorum.
Ne güzel hocam, inşallah.
Yine Nilgün Hanım, polonun doğu kültüründeki varlığına Türk edebi metinleriyle dikkat çekmek için şu dizeler örnek olarak verilebilir. Kim ola bu topu çevganımızdan, top uran meydanında çevgan benimdir. Erenler meydanında yuvarlanır top idim, padişah çevganında kaldımsa ne oldu? Çöğen, orta çağda İslam dünyasında da yayılmış ve çok rağbet görmüştür. Çöğen, Mısır Memlük Sultanları devrinde de bilinen ve oynanan atlı bir spordur. Bu sporu Mısır'a Kıpçak ve Orta Asya Türkleri getirmişlerdir. Çöğen sporunu Harzemşahlar ve Eyyubiler de oynamıştır. Osmanlılar'da ise bu oyunun Edirne Sarayı'nda Şikar Kapısı karşısında Tunca kıyısındaki meydanda oynandığı biliniyor. 1523 tarihinde ölen meşhur Hattat Ali Meşedi'nin yazdığı Kitab-ı Derbazeki Işık-ı Güyü Çevgan adlı kitapta bu oyuna ait çok kıymetli bilgiler verilmektedir. Çöğen Ok atma yarışları, güreş, cirit veya mızrak atma yarışları, atlı oyunlar ve yarışlar Türklerde davulsuz ve zurnasız olamazdı. At yarışları ile cirit oyunları da eskiden közsüz, sonra da davulsuz ve zurnasız olmamıştır. Çöğen oyunu mehter eşliğinde oynanmaktaydı. Mehter siyasi gücün göstergesidir. Mehter aynı zamanda oyunda, savaşta, törende, müzik çalma yetkisi bir siyasi otoriteye işaret etmektedir. Askeri amaçlı bir spor olan çöğenin son yüzyıllarda sadece sportif amaçla yapılması mehter gibi işitsel göstergeyi zorunlu kılmaktan kurtarmış görülmektedir. Yani şunu anlatmak istiyoruz. Asyatik kültüründeki polo, modern polo müziksiz. Onu da bundan sonraki programımızda anlatacağız.
O zaman anlatmaya devam edelim. Bugünlük bu kadar diyelim. Köşemizin sonuna geldik hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Tarihi çok eski bir sporla buluşturdunuz dinleyicilerimizi. Bu bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Haftaya yine birlikte olacağız Türklerde Spor Kültürü köşemizde.
Ben de çok teşekkür ediyorum Nilgün Hanım. Sağ olun.
Siz de sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Türklerde Spor Kültürü köşemizde Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi ve Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven Hocam'la birlikteydik. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve yeniden müziğe dönüyoruz. Ayrılmalı. 15.29'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın sesleri olarak şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Buket Barlas Fehter var. Merhaba, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Teşekkür ederim, merhabalar.
Evet, şimdi Almanya'da nüfusun yaşlandığını biliyoruz. Yine 50 yaş ve üzerindekiler için yapılan bir fuar var. Fuarların en büyüğü diyebiliriz herhalde, değil mi? Nasıl bir fuardı, amacı neydi? Bize birazcık anlatabilir misiniz lütfen sevgili Buket Barlas Fehter?
Evet, Almanya Avrupa'nın en yaşlı nüfusuna sahip. Özellikle ölüm oranının yeni doğanların oranından daha yüksek olması nüfusta her yıl azalma yaşanmasına neden olmakta. Şu anda 82 milyon olan nüfusun 2050 yılında 69 ile 74 milyon civarında olacağı tahmin edilmekte. Aslında nüfusun giderek yaşlanması bir tek Almanya'da değil, tüm dünya genelinde görülen bir gelişme. Yaşam süresinin artması ve doğum oranlarındaki gerileme nedeniyle gittikçe yaşlanan nüfus beraberinde farklı sorunları da getirmekte. Almanya'da yaşlı nüfusun ihtiyaçları, beklentileri konusunda yapılan pek çok çalışma mevcut. Geçtiğimiz günlerde Münih'te yapılan fuarda 50 yaş ve üzerindekilere yönelik pek çok konu ele alındı. 22 bin metrekarelik bir alanda yapılan fuarda sağlık, barınma, sosyal haklar gibi temel konuların yanında kültürel etkinlikler, turizm ve moda gibi konulara da yer verildi. Aslında tabii ki nüfusun yaşlanması aynı zamanda büyük bir pazar da oluşturmakta. Bunun yanında belli bir yaş üzerindeki kesime hitap eden hizmet sektörü de önemli. Tüm bu bahsettiğim konularda ayrıntılı bilgi alabilmek için kaçınılmaz bir fırsat olan fuarda pek çok atölye çalışmaları, spor etkinlikleri, paneller, kitap tanıtımları, konserler, dans gösterileri, moda defileleri de yapıldı. Burada amaç yaşlı kesimin aktif olarak hayata katılımının sağlanması. Ayrıca bilgisayar ve akıllı telefon kullanılmasının yaşlı nüfusta da yaygınlaştırılması için alınan önlemlere de yer verildi. Bu konuda düzenlenen tanıtım kurslarına ilgi tahmin edilebileceği gibi çok yüksek olmakta. Fuar boyunca sanat ve spor dünyasının ünlüleri, politikacılar, bilim insanları da düzenlenen panellere katılarak farklı konulardaki görüşlerini ziyaretçilerle paylaşma imkanı buldular. Yapılan konuşmalarda üzerinde en fazla durulan konu ise ilerleyen yaşlarda da uzun süre zinde kalmanın mümkün olduğu, bunun da dengeli bir beslenme ve düzenli spor yapmakla gerçekleştirilebileceği konusuydu. Fuar alanından radyo ve televizyon yayınları da gerçekleştirildi. Bu yıl 13. kez düzenlenen fuarda ziyaretçi sayısı 50 bin civarında oldu. Bu ilginin önümüzdeki yıllarda yaşlı nüfusta görülen artışla birlikte daha da yoğun olması beklenmekte.
Evet, peki bu fuar haberinden sonra bir festivale geçelim isterseniz. Kültür ve sanat yine öndeydi Münih'te bu hafta sonu. Şimdi en yoğun olduğu caddelerinden biri şehrin araç trafiğine kapandı. Sonra ne oldu?
Evet, her ne kadar parkların, yeşil alanların bol olduğu bir şehir de olsa yine de Münih caddelerini trafiğe kapatıp yayaların kullanımını açmak için pek çok girişim var. Tabii ki bu tip etkinlikler için özellikle işlek caddeler söz konusu olduğunda kapsamlı bir ön hazırlık gerekmekte. Münih'te geçtiğimiz hafta sonunda 500 bin ziyaretçinin katılımı ile harika bir etkinlik gerçekleştirildi. Nüfusun 1,5 milyon olduğu düşünülürse katılım oranı gerçekten çok yüksek oldu diyebiliriz. Şehir merkezinde günün her saatinde olağanüstü bir trafik yoğunluğuna sahip olan Leopold Caddesi araç trafiğine tamamen kapatılarak yayalara ayrıldı. Hatta bu caddenin uzantısı olan Ludwig Caddesi de etkinliğe dahil edilerek 2 kilometrelik bir festival alanı oluşturuldu. Bu alanın 6 farklı yerinde kurulan sahnelerde konserler, dans gösterileri ve kabareler sahnelendi. Festival Green City, yani Yeşil Şehir isimli çevreci bir dernek tarafından düzenlenmekte. Ayrıca Münih Belediyesi tarafından da desteklenmekte. Green City Derneği Münih'in daha yeşil, daha temiz, kısa kısacası daha yaşanılır bir şehir olması için özellikle son yıllarda önemli projeler gerçekleştirmekte.
Bu projelerin o zaman artarak devam etmesini dileyelim tüm ülkelerimiz, tüm şehirlerimiz için. Ve çok teşekkür edelim size bugünkü aktardıklarınızdan dolayı sevgili Buket Barlas Fehter. Sağ olun, var olun.
Hoşça kalın, iyi yayınlar diliyorum.
Dertleri umursama, dünya fani. Bir bilmece, bir bulmaca hayat. Düşünme bile, çözme. Bir bilmece, bir bulmaca hayat. Düşünme bile, çözme. Hep alışverişler bitmiyor, vaatler, kavgalarda tuz biber. Yetti canıma, tak etti canıma, durum yeter, durum beter. Adanma dostum, inanma dostum, yalan yarınlara. Yanıyor dünya, bitiyor dünya, düşün kara kara. Adanma dostum, inanma dostum, yalan yarınlara. Yanıyor dünya, bitiyor dünya, düşün kara kara. Bak unut dertleri, önemseme dünya fani. Bir bilmece, bir bulmaca hayat. Düşünme bile, çözmeyi. Bir bilmece, bir bulmaca hayat. Düşünme bile, çözmeyi. Açmıyor çiçekler toz duman, gönüller tehlikede bebekler. Yetti canıma, tak etti canıma, durum yeter, durum beter. Adanma dostum, inanma dostum, yalan yarınlara. Yanıyor dünya, bitiyor dünya, düşün kara kara. Adanma dostum, inanma dostum, yalan yarınlara. Yanıyor dünya, bitiyor dünya, düşün kara kara. Adanma dostum, inanma dostum, yalan yarınlara. Yanıyor dünya, bitiyor dünya, düşün kara kara. Adanma dostum, inanma dostum, yalan yarınlara. Yanıyor dünya, bitiyor dünya, düşün kara kara.
Lezzet hikayeleri. Köşemiz başladı. Gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Yaz geldi. Kışa hazırlık amacıyla artık bir şeyler yapmak gerekiyor. Ve bunların başında da mutfağımızın en zengin yiyeceklerinden biri olan ya da çok sevdiğimiz, hep çok sevdiğimiz asma yaprağı. Sarmalardan tabii ki yola çıkarak asma yaprağı oluşturuyor. Çünkü Türk mutfağının en önemli yemeklerinden yaprak sarması. Evet. Ama biz şöyle bir, her zaman olduğu gibi, tarihçesinden başlayalım isterseniz.
Aslında çok eskiye dayanıyor ve Orta Asya'ya kadar, yani dayanmakla birlikte biz göç yolunda tanıyoruz Asma'yı. Çünkü Asma'nın ilk ana vatanı Kafkasya. Yani biz Orta Asya'dan Kafkasya'ya geldikçe asma yaprağını, asmayı görüyoruz ve o asma yaprağını yemeklerimizde mutlaka kullanıyoruz. İçine çok farklı şekillerde işte pirinç, bulgur, bulgur da bize özgü. Hı hı. Bulgur da Anadolu'nun zaten. Bulgur sararak pişirip tükettiğimiz bir gıda ve normalde öncesinde daha çok taze tüketimi var. Sonrasında artık salamura yapmaya başlamışız. Önceden hemen suda biraz beklettiğinde o yumuşayan yaprağı sarıp taze tüketiyor olmak var. Ama şimdi biz o taze tüketimi saklama koşulları da uygun olduğu için artık günümüzde tüketebiliyoruz.
Ki pek çok çeşidi var. Onlara geçeceğiz ama nerelerde yetişiyor daha çok?
Ülkemizde neredeyse her bölgenin kendine özel çeşitleri var. Örneğin Elazığ, Malatya tarafının işte öküz gözü boğaz kere dediğimiz üzüm çeşitleri var. Ege bölgesinin sultaniye çekirdeksizi var. İşte Kayseri'nin kendine özgü üzüm çeşidi var. Ama her üzüm çeşidi Tokat'ın kendine özgü üzüm çeşitleri var. Her çeşidin kendine özel lezzeti var aslında. Hı hı. Ve mesela Ege'deki sultaniye ne kadar iri olursa olsun kendisi de çekirdeksiz üzüm olmasından dolayı damar yapısı yok yaprakta. Onun için ne kadar iri olursa olsun daha rahat yapılabiliyor. Yani daha uzun sarma yapabiliyoruz. Evet. Ama Tokat'tan ya da Kayseri'den ya da Elazığ gibi yörelerimizde daha uç yapraklardan, daha küçük yapraklardan yapılıyor sarma.
Renkleri de farklı oluyor tabii,
mutlaka.
Ki değil mi bunların?
Çünkü üzümün çeşidine göre, hı-hı, yaprak kalınlığı bazısının tüylü oluyor olmasından dolayı yapılamıyor mesela. Evet. Alt yüzeyi çok tüylü oluyor. O hem sertliğe hem de lezzet anlamında, hı-hı, keyifli olmuyor yemesi. O sebeple daha çok zaten şunu da söyleyelim. Büyük bir çoğunluğu, üretimin büyük bir çoğunluğu neredeyse %60-70'ine yakını Ege bölgesinden. Çünkü sultani çekirdeksiz daha yaprak sarmasına uygun.
Evet.
Tabii mutlaka diğer yörelerimizi atlamayalım. Tokat, elbette, mesela Erbaa, evet, o bölgenin, hı-hı, yaprağı da çok güzel ve çok lezzetli. Mesela orada bile Tokat'ın merkezindekiyle Erbaa'daki daha farklı. Çünkü iklim değiştikçe, sertleştikçe bitki kendi kendini korumaya almak istiyor. Hı-hı. O sebeple de kalın yaprak oluşturuyor. Ama evet, ne kadar ılımansa o ılımanlığa göre de kendini daha az damarlı, evet, hale getiriyor.
Ama bir de muhteşem bir besin değerine sahip.
Tabii. Bir yetiştiği yerle ilgili şeyi söyleyeceğim. Özellikle Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli Havzası, oraya Gedis Havzası, hı-hı, diyoruz biz. Bu bölgeler aynı zamanda çekirdeksiz üzümün en çok üretildiği yerler. O havzada daha çok yapılıyor. Birçok insan baktığında yaprağın üzerine mutlaka Alaşehir, Sarıgöl, Salihli ismini görecektir. Hatta İzmir Kemalpaşa'da, yani oradan alıyorlar yaprakları. Ta Kemalpaşa'ya götürüp orada salamura yapıp satıyorlar. Hı hı. O yaprakların hepsi şey. Besin değerinden bahsedelim. Aslında çok ilginçtir. Protein de var içinde. Protein kaynağı.
Allah Allah. Yani kalsiyumu çok biliyoruz da proteini, evet, evet.
Protein kaynağı. A ve C vitamini bakımından çok önemli. İçerik besin değeri var. Çok iyi bir kalsiyum kaynağı. Hı hı. Ve insanın ihtiyaç duyduğu kalsiyumu oradan karşılayabilecek kadar çok. Çünkü, evet, örneğin 1 kilogram ıspanaktaki kalsiyumla 1 kilogram yapraktaki kalsiyum arasında 4 kat fark var. O anlamda çok fazla. Bir de çok lifli bir gıda olması sebebiyle diyet yemekleri için ve bağırsaklar açısından, bağırsaklarımızın çalışması açısından, hı-hı, rahatlıkla diyet menülerine konulmakta ve önerilmekte bir sıkıntı yok. Özellikle bulgurla yapıldığında, bulgur da kendisi lif içerikli olduğu sebebiyle rahatlıkla diyet menülerine koyabiliyoruz.
Evet, şimdi etlisi var, zeytinyağlısı var, pek çok çeşidi var tabii. Ege'de farklı farklı yöntemleri var tabii, evet, pişirmenin, ama öncelikle bir şu salamura işte
nasıl yapılıyor?
Evet, onlardan, evet, söz edelim. En son o
oraya
tarif
gelelim,
kısmına,
tamam,
gelelim. Evet.
Oradan önce de şu anda özellikle Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı yaprak bölgelerinde, çünkü sarmasını ihracata da gönderiyoruz. Bu sebeple çok ciddi denetimler yapıyor. Çünkü tam aslında bitkinin yeni geliştiği dönem olduğu için ilaçlama yapılıyor yapraklarda. Hı hı. Bu ilaçlamanın yapılmaması ya da bu ilaçlı yapılan ilaçlamanın 2 gün etki süresi var. O 2 gün etki süresi olmaman yaprakların toplanmaması ile ilgili tedbirler almış. Çünkü artık geçmişe göre önceden sadece annelerimizin evde yaptığı yaprak sarması artık fabrikalara kadar, yani fabrika dediğimiz, biraz sonra anlatacağım, fabrika değil ama insanların gene annelerini sararak yaptıkları yemek fabrikalarına girmiş vaziyette. Ve artık her yerde bir AVM'ye gittiğimizde bile, bir AVM'nin içindeki süpermarketin içerisinde yaprak sarması görebiliyoruz.
Evet.
Lezzeti tartışılır, herkes hani farklı yöntemle yaptığı evet. için. Ama o annelerimizden artık gidip de endüstriye geçtiği için denetimler çok fazla artmış vaziyette. Hmm. Bu da olumlu gelişme olarak söylemek isterim.
Ne güzel. Tabii ihracatın da katkısı çok büyük bu denetimlerde mutlaka. Değil mi?
Evet, mutlaka. Nasıl toplandığını da bahsedeyim. Normalde sabah erken saatte maksimum saat 10'a kadar, 11'e kadar yaprak tazeyken, böyle çıtır çıtırken kırıyorlar. Çünkü güneş bastırınca bitki kendini salıyor. O saldığı zaman daha buruşuk vaziyete geliyor. Zaten kırıldığında buruşacak. Onun için saat 10'a kadar kadınlarımız, ben geçen hafta gittim oralara, gördüm. Tek tek elleriyle kırıyorlar ve salamura yapılacak yerlere geliyor. Ben iki tane yöntem anlatacağım. Birisi, üç tane yöntem anlatacağım. Birisi fabrikalarda nasıl yapıldığı. Hı hı. Birisi böyle geleneksel evde yapım yöntemi. Diğeri de gene evde yapılıyor ama farklı bir şekilde.
Peki, evet. Dinleyelim o zaman tekrar.
Aynen. İlki salamura fabrikalarında geldikten sonra yapraklar demetler haline geriltirip tanklar, böyle tanklar var. Tankların içerisine, bidonların içerisine konuyor. 10 litre suya 1 litre kap olarak, bir yani 10 ölçüye 1 ölçü tuz konuluyor. Ve 50 gram kadar da limon tuzu koyuyorlar.
Limon tuzu yumuşamaması için.
Evet, yumuşamaması için. Evet. Daha hani tazeymiş gibi olsun diye. Onu koyuyorlar. Öyle bekletiyorlar onları. Sonra yaprak rengini birazcık 2 gün 3 gün içerisinde bırakıyor. O hani yemyeşil halinden birazcık daha siyah hale dönüşüyor. Kehribar rengi diyorlar ona da. Sonrasında küçük birer litrelik kavanozları konup o aynı sudan, salamurada beklediği sudan içine koyup ağzını kapatıyorlar. Son kullanma tarihi veriyorlar. Normalde bakanlık gıda ürünü olduğu için 1 yıl veriyor bu süreyi. Ama oradaki yaptıkları denemelerde 2 yıl, 3 yıl beklettiklerinde herhangi bir ağzı açılmadığı müddetçe korunduğunu gördük orada.
Evet.
Bize orada bir başkanımız vardı. O onun eşi yaptı. O da sıcak suyu bir topladıktan sonra yaprakları, onlar akşamüstü toplamayı tercih ediyorlarmış. Çünkü akşamüstü de daha çıtır oluyor. Akşamüstü topladıktan sonra sıcak su koyuyor. Çok ılık su diyelim ona, tam sıcak su değil. Ilık su koyuyor ki rengi değişmesin diye. Daha açık olsun, daha yeşile yakın olsun diye. Üstüne bir tabak koyuyor o yaprakların. Onun üstüne de bir ağırlık koyuyor. O ağırlıkla
pişirirken de yaptığımız gibi. Evet.
Ama o pişirmek yerine bir gün, ertesi gün sabaha kadar o suyun içinde bekliyor. Çıktığında gene daha yeşil vaziyette. Onu içine koyuyor gene kavanozun nerede saklayacaksa. 5 kiloluk, 3 kiloluk, 2 kiloluk. O da 1 litre, yani aynı ona 1 ölçüde tuz ve su koyup kapatıyor kapağını.
Limon tuzu koymuyor.
O limon tuzu koymadı. Evet. Salamura yapıyor. Bir de dedi, ben bunu şöyle de yaparım. Hiç tuz koymadan, sadece su koyarak, o beklettiği sudan koyup ağzını kapatıp konserve yaparız ya normalde.
Evet, ters çevirip
bir 2 dakika 3 dakika buharda bekletiyor. Sonrasında saklamaya alıyor. Aslında tuz insan sağlığı açısından zararlı olması sebebiyle en güzel yöntem konserve gibi yapılıyor olması.
Bir de kuru saklanıyor. Bu pet şişelerin içine koyuyorlar. O sağlıklı mıdır acaba?
Sağlıklı ama yani onu sarması ve renk değişimi çok kötü oluyor onda. Onun için çok dikkatli olmak lazım ama bu yöntem, bu üç yöntem aslında kendi içinde en güzeli. En tuzsuz olanı da en son konserve şeklinde yapılanı. Eğer salamuru da aldıysak mutlaka suda dinlendirelim yapmadan önce. Çünkü ne kadar ona bir olsa da tuzlu. Saklamak için bunu yapmak zorundayız. Suda bekletip ondan sonra sarma yapıyor olmak daha güzel.
Evet, hem de lezzetini daha da
iyi alacağız.
Artıracaktır herhalde. Peki şimdi gelelim, etlisi var dedik, zeytinyağlısı var dedik. Bir de Ege yöntemi var galiba. Şimdi onlardan da söz edelim.
Önce Ege yönteminden bahsedeyim. Bu bizim özellikle salamura yapmadan, tam yaprak zamanı. Çünkü yaprak zamanı aslında genç yapraklar ta Ağustos'a kadar hani oluşuyor, üzüm yaprak üzüm oluşurken. Biz de annelerimiz evde kısır yaptıktan sonra, kısır da çok kısa böyle bulgurdan, kısırlık bulgurdan salça koyup, domates koyup, taze nane koyup, taze soğan koyup içine, hı hı, böyle bir karıştırırlar, içine zeytinyağı koyarlar. Taze yaprakları hemen böyle bizim evin balkonunda da var. Onlardan tazelerini hemen çıt çıt çıt kırar. Şey değil böyle kaynatmadan, kaynar suyun içine sadece böyle sokup çıkartır.
Evet.
Yemyeşil olur. O koydukları kısırın etrafına yaprak koyarlar ve o taze yaprağın tadı böyle ekşi ekşi yemesi muhteşemdir.
Hmm.
Yani bunu yaptık. Ekip arkadaşlarımla, televizyoncu ekip arkadaşlarımla dedi ki nasıl yani, çiğ yaprak mı yiyeceğiz? Evet, çiğ yaprak güzel, çok lezzetli olacak. Ya sinirli olur falan. Hayır bak, tazelerinden koparıyoruz, onun özelliği o diye. Böyle yufka dürer gibi kısıra dürüp yiyoruz mesela.
Oo, muhteşem.
Evet. onun dışında etlisi ve zeytinyağısı var. Etlisi daha çok İç Anadolu'ya doğru yapıyor.
Evet. Özgü
yani Konya tarafı, işte Tokat tarafı, o taraflarda daha çok zeytinyağlı değil de, çünkü oralar etle alışkınlar,
evet,
ve yoğurtla yapıyorlar.
Hı hı.
Gene pirinçle yapanlar var,
bulgurla yapanlar var.
O tüketici alışkanlığına göre yapıyorlar. Biz de Ege'de zeytinyağlı yapıyoruz ama,
evet,
kesinlikle zeytinyağlı olacak. Ve hani pirinç, bulgur o anlamda ben ikisini de seviyorum. Hani sağlıklı olanı daha bulgurmuş gibi geliyor. Onun için,
evet,
bulguru daha çok öneririm.
Ama zeytinyağlıyı da çok farklı yapıyorlar. Hiçbir şey koymadan sadece pirinçle sarıyorlar ama gerçek zeytinyağının içinde dolmalık fıstık, kuş üzümü, işte yeni bahar, değil mi? Bunların,
evet, hemen
hepsi...
sayayım. Bu saydığınız aslında padişah yaprak sarması diye geçiyor. Yani tatlı yaprak sarma bu.
Evet.
İçinde tatlı var onun. Yani tatlandıran kuş üzümü var.
Evet.
Onun içinde mutlaka olması gereken pirinç, kuş üzümü, tarçın, yeni bahar, karabiber ve çam fıstığı.
Nane yok mu?
Nane de var, pardon.
Evet.
Nane de var. Çam fıstığı, nane. Bunlar içinde mutlaka oluyor ve mümkün olduğunca ince sarıyorlar. Padişaha öyle ikram ediliyor. Yapım şekilleri anlamında da çok farklı yöntemler var. Mesela mutlaka tencerenin altı yapraklarla döşeniyor.
Evet.
Ondan sonra bir sıra döşendikten, bir ya da iki sıra döşendikten sonra mesela portakal, limon, taze fesleğen, taze nane, onların hepsinin aroması içine dağılacak, tencereye dağılacak şekilde bir kat seriliyor. Bunlardan bazıları mesela elma kabuğu, tarçının kendisi, yani toz halinde değil de kendisi.
Evet, evet.
Bu tür ürünleri damak zevkinize göre, hani hangisini seviyorsanız siz de evde
nasıl
yaparken koyun.
Güzel aroma.
Evet. Yani o aroma, her şekilde o aromayı, mesela yeşil elma koyuyorlar ekşi olsun diye. Sadece elma ve limon koyanlar var.
Ki önümüzde bayram var. Bizim bayram ikramlarımızın da başında gelir sarmalar. O zaman bu değişik aromalarla dinleyicilerimiz denesinler mutlaka.
Gene mutlaka üstüne bir sıra daha, iki sıra daha yapılıyor. Onun üstüne tekrar mutlaka yaprakla kaplıyorlar. Öyle üstüne suyu döküp öyle kaynatılıyor. Bunun ben fabrikasyon halinde gördüm. Fabrikasyonda da böyle yapıyorlar. Yani gördüm, böyle annelerimiz, ablalarımız geçmişler demirin başına. Hemen yapraklar gelmiş, böyle demir tezgahlar var. Hijyenik vaziyette. Elleriyle sarıyorlar. Ve bu tarifi gene o Osmanlı mutfağı diye verilen bir meze fabrikası vardı. O meze fabrikasından anlattılar, gösterdiler bize orada nasıl yapıldığını. Çok ilginç. Ben hani acaba bunun makinesi mi var diye çok düşünmüştüm. Hayır, makineyle değil. Bildiğimiz o marketlerde, süpermarketlerde yapılanlar da tek tek elle yapılıyor.
Hmm.
Ve tabii orada gene demin dedik ya, damak zevki farklı. Mesela karabiber, sadece karabiber koyan var. Sadece çam fıstığı koyan var. Kuş üzümüyle birlikte koyan var. Mesela ben tarçın çok fazla sevmem. Belki hani çubuk şeklinde pişerken konulsa,
evet,
lezzetli olur ama içinde olduğu zaman...
Ama onu da çok iyi ayarlamak lazım.
Tabii.
Biraz fazla koyunca
bastır,
acılaşabilir,
evet,
değil mi?
Evet.
Evet.
İşte bu dengeler hep el emeği.
Evet.
Onun için aslında yaprak sarma o kadar geleneksel, annelerimize özgü. Ama çok sevdiğimiz için de bir o kadar her yere mal olmuş.
Evet.
Biz yaprak ihraç eder, yani yaprağı kendisini değil, yapılmış dolma halinde birçok havayolu şirketi Türkiye'ye indiğinde İstanbul'a ya da İzmir'e yaprak sarması alıyorlar. Uçakta ikram etmek için.
Aa, evet. Hoş, ne güzel.
Orada genç girişimci kadınlar vardı İzmir'de. Onlar mesela sarıp sipariş geliyor. Uçak geldiğinde onlara hazır vaziyette veriyor ve ikram ediyor bütün. Böylelikle tüm dünyaya duyurmuş oluyoruz.
Ay ne güzel. Allah'tan önümüz hafta sonu. Oturalım, evet, yapraklarımızı saralım ve yiyelim dinleyicilerimizle birlikte. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet Efe.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yine birlikte olacağız lezzet hikayelerinde.
Ve sonuna geldik bugünkü Hayatın Sesleri'nin. Bugünlük bu kadar diyoruz. Pazartesi günü 15 haberlerinden sonra yine birlikte olmak dileğiyle hayırlı Ramazanlar diyoruz. İyi hafta sonları diyoruz. Hoşçakalın.